6. ayrım. Ancak 2 yıllık tedavi sonucunda sonuçların örüntüsü değişmiştir. Tekrarlama oranları açısından artık gruplar arasında fark yoktur. Parantez içinde Hogarty ve arkadaşları 1991. Hogarty araştırmasını ve benzer araştırmaları yorumlarken tekrarlama göstermeyen hastaların bile gerçek yaşama uyumlarının sınırda olduğunu hatırda tutmak önemlidir. Parantez içinde Hogarty 1993. Tekrar hastaneye yatmayı azaltma ve önleme çok önemli hedeflerdir. Ancak bu hastalar genelde toplumun tam işlev gösteren üyeleri olamazlar, bakım ve tedavi gereksinimleri sürer. Davranış tedavisi. Hastanede yatan şizofreni hastalarına uygulanan ve bir çeşit davranış terapisi olan plastik marka ile ödüllendirilmeden token ekonomi bölüm 2'de söz edilmiş ve bu yöntem bölüm 18'de daha ayrıntılı olarak ele almıştır. Burada kişiler arası sorunları ve şizofreni hastalarının bazı sorunlarını ele almaya yönelik kullanılan sosyal beceri eğitiminden söz edilecektir. Bu uygulama en azından iki nedenden dolayı çok önemlidir. 1. Daha önce de söz edildiği gibi antipsikotik ilaçlar öncelikli olarak sanrılar gibi pozitif belirtiler üzerinde etkili olmakta ve sosyal içe çekilme, sosyal beceri eksikliği gibi negatif belirtiler üzerinde etkili olamamaktadır. 2. Bu ilaçların kullanımı birçok hastanın hastaneden çıkmasını sağlamakta, böylelikle şizofreni hastaları kurum dışındaki pek çok güçlükle başa çıkmak zorunda kalmaktadırlar. Bellak, parantez içinde örneğin Bellak ve Mauser 1993 ve Lieberman, parantez içinde örneğin Lieberman 1994 tarafından yürütülen çalışmalar, hastalara iş başvurusunun nasıl doldurulacağı, bir görüşmede nasıl davranılacağı, süpermarkette neler yapılacağı gibi günlük yaşamdaki daha birçok sosyal girişimi, rol yapma ve uygun davranışı pekiştirme yolu ile öğretilmesinin etkinliğini ortaya koymuştur. 2 yıllık bir değerlendirmenin sonucunda sosyal beceri eğitiminin sosyal uyumu iyileştirmede destekleyici terapiden daha üstün olduğu bulunmuştur. Parantez içinde Marder ve arkadaşları 1996. Ancak birçok şizofreni hastasının yaşadığı bilişsel bozukluk, olumlu değişimlerin sınırlı kalmasına yol açmış olabilir. Bu nedenle dikkati yönlendirmenin öğretilmesi gibi bilişsel rehabilitasyonun da içeriye dahil edilmesi, sosyal beceri eğitiminin etkililiğini artırabilir. Parantez içinde Penn ve Mauser 1996. Söz konusu programlar ve hastanelerde kullanılan ilişkili davranışçı tekniklerden bölüm 18'de daha detaylı olarak söz edilmiştir. Bugün öğrenme çerçeveli tedavi programlarının şizofreni hastalarının daha iyi işlev göstermesinde en etkili psikolojik yöntemler olduğu ruh sağlığı alanında çalışanların çoğu tarafından kabul edilmektedir. Ancak davranış tedavisiyle kazanılan değişiklikler bu grup hastalığı olan kişileri iyileştirme düzeyinde değildir. Bununla beraber davranışsal müdahaleler kurumlarda yatmanın bazı olumsuz etkilerini geri çevirmekte ve hastane ekibinin desteklediği pasiflik, itaat gibi davranış örüntülerini giderebilmektedir. Tedavide genel eğilimler. Yalnızca bir kuşak önce ruh sağlığı alanındaki profesyonellerin çoğu ve meslek dışı kişiler temel suçun psikolojik çevrede, özellikle de ailede olduğunu düşünüyorlardı. Bugünkü düşünce ise biyolojik ve muhtemelen kalıtsal faktörlerin kişileri şizofreniye yatkın kıldığı ve doğası psikolojik olan stres faktörlerinin yatkınlığı olan kişide hastalığı tetikleyebildiğidir. Tedavide en ümit verici yaklaşımlar bu yeni anlayışı içermekte ve hem farmakolojik hem de psikososyal müdahalelerin birlikteliğinin önemini vurgulamaktadır. Şu andaki bilimsel bilgiler hem hastalara hem de ailelere iletilmektedir. Şizofreninin kontrol edilebilir ancak muhtemelen ömür boyu süren bir rahatsızlık olduğu gibi gerçekçi bilgi verilir. Diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi ilaç tedavisi hastalığı kontrol etmede ve hastanın günlük aktivitelerini sürdürmesinde gereklidir. Gerekli olmayan, hatta ters etki yapan etken, aile üyelerinin, özellikle ana babaların hastanın yetiştirilişinin şizofreniye neden olduğuna inanması ve bunun yarattığı suçluluktur. Birçok tedavi programında bu suçluluk duygusunu ortadan kaldırmak için çok çaba sarf edilir ve biyolojik yatkınlık ve ilaç kullanımının gereği vurgulanır. İlaç kullanımı tedavinin ancak bir parçasıdır. Aile odaklı tedaviler, hastanın hastaneden çıktıktan sonra ev ortamında yaşadıkları stresi azaltmayı amaçlar. Ailedeki düşmanlık, aşırı ilgilenme ve eleştirel yaklaşımın azaltılması bu programlarda amaçlanır. Hastaya aynı zamanda evin içinde ve dışında uyumlarını iyileştirecek ve büyük ihtimalle karşılaştıkları aşırı duygu dışa vurumunu azaltacak sosyal becerileri de öğretmek çok önemlidir. Ailede şizofren bir üyenin olmasının doğurduğu ön yargı ve izolasyonu azaltmak amacıyla benzer problemli aileleri bir araya getiren ağların kurulması yüreklendirilir. Parantez içinde Greenberg ve arkadaşları 1988. Şizofreni hastalarının tedavisinde süre gelen konular. Şizofreni hastalarının yaşları ilerledikçe aileleri ve ile yaşıyor olma olasılıkları düşmektedir. Aile evinden diğer alanlarda yaşama geçme beraberinde bazı riskleri de getirmektedir. Daha sonra söz edileceği gibi tedavi sonrası bakım en büyük sosyal sorunlardan biridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan evsizlerin %10 ila 15'inin ruh sağlığı sorunları olduğu, birçok şizofreni hastasının da düzenli kalacak yeri olmayanlar arasında olduğu bilinmektedir. Şizofreni hastalarına sosyal güvenlik hizmetleri sağlanmakta, ancak yeterli sayıda çalışan olmadığı ve bazı bürokratik güçlüklerden dolayı bu hizmet pek azına ulaşabilmektedir. Buna ek olarak birçoğunun da hastane sonrası tedavi programlarıyla bağlantılarının bir süre sonra koptuğu da bilinmektedir. Hastane yatışı olanların iş bulması da akıl hastası olanlara karşı bilinen ön yargılardan dolayı oldukça zordur. Her ne kadar 1990 Amerika Engelliler Hareketi iş başvurusunda kişinin daha önce ciddi bir ruh sağlığı sorunu olup olmadığı maddesinin çıkarılmasını sağlamış olsa da halen hastane yatışı olan kişiler işverenlerdeki korku ve olumsuz yanlılıklarından dolayı düzenli iş bulamamaktadırlar. Ancak yine de olumlu bazı gelişmeler olmaktadır. Şizofreni belirtilerinin ilk ortaya çıkışından ortalama 20 yıl sonra şizofreni hastalarının yaklaşık yarısı toplum hayatı içerisinde uyumlu bir şekilde yer alabilmektedirler. Birçoğu ilaç tedavisine devam etmekle birlikte hastane dışında hayatlarını devam ettirebilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Barınma ve Kent Gelişim Dairesi yakın zamanda eski ruh hastalarına yaşayabilecekleri mekanlar sağlamaya başlamıştır. Aynı zamanda bu kişiler ruh sağlığı çalışanları tarafından düzenli olarak ziyaret edilmektedir. Şizofreni hastalar arasında madde bağımlılığının önlenmesi çok önemli bir konudur. Şizofrenler arasında yaşam boyu madde bağımlılığının görülme yaygınlığı %47 civarındadır. Bu oran evsiz şizofreni hastalar için daha da yükselebilmektedir. Madde bağımlılığını önleme programları ne yazık ki ruh sağlığı sorunu olanları kapsamamakta, benzer şekilde ruh sağlığına yönelik programlar da madde bağımlılığı sorununu kapsamamaktadır. Her iki durumun birlikte görülmesi tedavide bozucu etken olarak görülmektedir. Parantez içinde Moser, Belak ve Blancard 1992. Buna ek olarak madde bağımlılığı olan şizofreni hastalarının antipsikotik ilaçlara devam etmemeleri gibi sorunlar da görülmektedir. Özet. Şizofreni belirtileri genel olarak pozitif ve negatif olarak ayrılır. Pozitif belirtiler sanrı, varsanı ve konuşmada düzensizliklere denmektedir. Negatif belirtiler duygusal küntleşme, istek ve enerji azalması, avolisyon, düşünce ve konuşma fakirliği, alogi, haz alamama, anhedoni gibi davranışsal eksikliklerden oluşur. Şizofrenler sosyal roller ve işle ilgili işlevlerde de gerileme gösterirler. Tanı koymak için bu belirtilerin en az bir aydır mevcut olması ve bazı belirtilerin daha az şiddette görüldüğü en az 5 aylık hastalık öncesi prodromal ya da hastalık sonrası rezidüel dönemin olması gerekmektedir. Şizofreni paranoid, katatonik ve dezorganize gibi alt tiplere ayrılır. Bu alt tipler ön plana çıkan belirgin belirtilere dayanır. Parantez içinde örneğin paranoid alt tipte sanırlar. Ve şizofreni tanısı almış kişilerin davranışlarının kişiden kişiye çok farklı olduğunu yansıtır. Tarihsel olarak şizofreni kavramı Krapelin ve Blauer'in öncü çabalarından kaynaklanmıştır. Krapelin'in çalışmaları tanımsal bir yaklaşımı ve dar bir tanımlamayı desteklemiş, Blauer'in kuramsal vurgusu ise çok geniş bir tanı kategorisine yol açmıştır. Blauer'in Amerikan şizofreni kavramı üzerindeki etkisi büyük olmuştur. 20. yüzyılın ortalarında Amerika'da ve Avrupa'da şizofreni üzerindeki tanısındaki farklar çok belirginleşmiştir. DSM-3'ün yayınlanmasından sonra Amerikan şizofreni kavramı darlaşmış ve Avrupa görüşüne benzemiştir. Araştırmalar kalıtsal ve biyokimyasal faktörler, beyin patolojisi gibi biyolojik değişkenlerin ve düşük sosyal sınıf, aile gibi stresörlerin etiyolojik rolünü belirlemeye çalışmıştır. Kalıtsal geçişle ilgili veriler etkileyicidir. Aile ya da ikiz araştırmalarına yöneltilen eleştirilerden oldukça bağımsız olan evlat edinme çalışmaları, şizofren ebeveyne sahip olma ve bu bozukluğu geliştirme olasılığı arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu göstermiştir. Kalıtsal yatkınlığın biyokimyasal etkiyle ilişkisi olabilir. Ancak araştırmalar kesin sonuçlara ulaşma düzeyinde değildir. Bu noktada beynin limbik alanındaki dopamin reseptörlerinin artmış duyarlılığının şizofreninin pozitif belirtileriyle ilgili olduğu görülmektedir. Negatif belirtiler prefrontal korteksteki reseptörlerin azalmış aktivitesine bağlı olabilir. Özellikle negatif belirtileri olan şizofrenlerin beyinlerinde genişlemiş ventriküller, prefrontal atrofi ve frontal bölgelerde azalmış metabolizma görülmektedir. Bu yapısal anormallikler annenin gebeliğinin ikinci 3 aylık döneminde geçirdiği viral bir enfeksiyon ile ilişkili olabilir. Şizofreni tanısı en düşük sosyal sınıf üyelerine daha sıklıkla verilmektedir. Eldeki bilgiler bu durumun kısmen düşük sınıfta yaşamanın stresine, kısmen de hastalığın şizofrenlerin sınıf atlamasına engel olmasına bağlı olduğunu göstermektedir. Şizofrenlerin aile yaşamında belirsiz iletişimler ve çatışmalar bulunur ve muhtemelen bozukluğu artırır. İfade edilen duyguların düzeyinin tekrarlanmayı belirlemede önemli olduğu gösterilmiştir. Gözden geçirdiğimiz bilgilerin çoğu şizofreninin yatkınlık stres modeliyle uyumludur. Araştırıcılar, ana babaları şizofren oldukları için şizofreniye yatkın oldukları düşünülen çocukları incelemeyi içeren yüksek risk yöntemine yönelmişlerdir. Mednick ve Schulzinger, yetişkinlikteki bozukluğu yordayan koşulların negatif ve pozitif belirtilerin ön planda olmasına göre değiştiğini bulmuşlardır. Şizofreninin hem psikolojik hem de biyolojik tedavisi vardır. Bu yüzyılın başlarında insülin ve elektroşok tedavileri hatta cerrahi kullanılıyordu. Ancak artık hiçbir önemli oranda kullanılmamaktadır. Bunun başlıca nedeni nöroleptiklerin, özellikle fenotiazinin mevcut olmasıdır. Çeşitli araştırmalarda bu ilaçların şizofren hastaların bozukluklarında temel ve yararlı etkileri olduğu gösterilmiştir. Ayrıca yatan hastaların kurumlar dışına çıkartılmasında da önemli bir faktördür. Ancak muhtemelen ilaçlar tek başlarına cevap değildir. Çünkü şizofrenlerin günlük yaşamdaki zorluklarla baş etmeyi öğrenme ya da tekrar öğrenme gereksinimleri vardır. Belki de bazı terapistlerin düşündüğü gibi belirtilerinin altında yatan intrapsişik problemleri çözmelidirler. Psikanalitik kuram şizofreninin çocukluk reddi ve kötü davranılmanın acısından kaçmaya yansıttığını varsayar, analiz tarafından sabırla ve yavaşça geliştirilen ilişki bastırılmış travmaları araştırmak için güvenli bir cennet oluşturur. Analitik tedavilerin etkinliğiyle ilgili fazla kanıt yoktur. Ancak hem mesleki hem de popüler yayınlarda dramatik iyileşmelerle ilgili vaka öyküleri bildirilmektedir. Yüksek düzeydeki duygu ifadesini azaltmak amacıyla yapılan aile tedavisinin tekrarları önlemede yararlı olduğu gösterilmiştir. Son yıllarda davranışçı tedaviler, akıl hastanelerinden taburcu olan hastaların aile ve toplum yaşamıyla ilgili kaçınılmaz streslere katlanmalarına, eğer taburculuk olası değilse kurumda daha düzgün ve verimli bir yaşamları olmasına yardımcı olmuştur. Şizofreni ile ilgili en etkin tedavilerin hem biyolojik hem de psikolojik bileşeni içermesi olasıdır. Şizofreni dersinin seslendirmesi bitti.